Ayrım 31, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 398, 15. bölüm. O.B. Hanson 25 Kasım öğleden sonra Üstad'daki işine döndüğünde bir aydan fazla süredir uzaktaydı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgisayarlı suç çözme kursuna katılmak için Harmstad'a gitmişti. Sten Torstenson'un öldürülmesinden sonra Björk'le temasa geçmiş ve kursu bırakıp Üstad'daki görevine dönmesi gerekip gerekmediğini sormuştu. Ama Björk ona kalmasını söylemişti. Hanson Varlander'in mesleğine döndüğünü ilk defa o zaman duymuştu. Aynı akşam duyduğu haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için Martinson'u aramıştı. Martinson haberi doğrulamış ve Varlander'i hiç olmadığı kadar enerjik bulduğunu da eklemişti. Yine de Hanson, emniyet müdürlüğüne dönüp Varlander'in yokluğunda kullandığı odanın kapısında durduğunda kendisini nelerin beklediğine hazırlıklı değildi. Kapıyı tıklatıp davet beklemeden içeri girdi ama karşılaştığı manzara karşısında ödü patladı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Varlander odanın ortasında başının üzerinde bir sandalye tutarak dikiliyordu ve Hanson'a yalnızca çılgınca denilebilecek bir bakışla bakıyordu. Her şey çok çabuk oldu ve Varlander sandalyeyi yere koydu, bakışları normale döndü. Ancak bu görüntü Hanson'un hafızasına kazındı. Uzun süre bundan kimseye söz etmedi ama Varlander'in ne zaman ruhen yıkılıp delireceğini merak etti. ''Uygunsuz bir anda geldim.'' dedi Hanson. ''Sadece merhaba diyecektim ve sana göreve döndüğümü haber verecektim.'' ''Seni korkuttun mu?'' diye sordu Varlander. ''Niyetim bu değildi. Az önce beni öfkelendiren bir telefon aldım. İyi ki geldin. Yoksa öfkeden sandalyeyi duvara çarpacaktım.'' Varlander Hanson'un az önce bilmeden parçalanmaktan kurtardığı sandalyeye oturdu. Uzun yıllardır birlikte çalışsalar da Hanson, Varlander'in en az tanıdığı polislerden biriydi. Karakter ve yaklaşım olarak gece gündüz gibiydiler ve sık sık şiddetli münakaşalara dönüşen tartışmalara girmişlerdi. Yine de Varlander Hanson'un yeteneğine saygı duyuyordu. Kaba, dik başlı ve birlikte çalışması zor birisi olabilirdi. Ama aynı zamanda titiz ve ısrarcıydı. Zaman zaman da çözümsüz gibi görünen bir soruşturmada ilerleme sağlayabilecek akıllıca düşünülmüş analizlerle meslektaşlarını şaşırtabiliyordu. Varlander geçen ay boyunca ara sıra Hanson'un eksikliğini hissetmişti. Björk'ten onu geri çağırmasını istemeyi ciddi olarak düşünmüş ama buna vakit bulamamıştı. Varlander eğer işe dönmemiş olsaydı bundan en az üzüntü duyacak meslektaşının Hanson olacağını bilirdi. Hanson hırslı biriydi ve bu tek başına bir polis için kötü bir özellik değildi. Ancak Hanson, Varlander'in Rydberg'in rolünü üstlenmesini hiçbir zaman kabul edememişti. Rydberg'in yerine geçecek kişinin kendisi olduğunu düşünmüştü hep. Ama öyle olmadı ve sonuç olarak Hanson, çekememezliğinin üstesinden gelmeyi asla başaramadı. Varlander açısından Hanson'un zamanının çoğunu at yarışı oynayarak geçirmesine duyduğu kızgınlık gibi başka faktörler de vardı. Hanson'un masası daima yarış programları ve bahis kuponlarıyla dolu olurdu. Varlander onun bazen mesaisinin yarısını ülke çapında koşu yapan atların bir sonraki yarışta nasıl bir performans göstereceğini çözmeye çalışarak geçirdiğine ikna olmuştu. Ayrıca opera dinlemeye katlanamadığını da biliyordu. Bununla birlikte şimdi yüz yüze bakıyorlardı ve Hanson göreve geri dönmüştü. Soruşturma ekibini güçlendirebilir, olanaklarını genişletebilirdi. Önemli olan da buydu. ''Demek döndün.'' dedi Hanson. ''Son duyduğumda istifa etmek üzereydin.'' ''Sterin öldürülmesi kararımı değiştirdi.'' dedi Varlander. ''Sonra babasının da öldürüldüğünü ortaya çıkardın. Oysa biz kaza olduğunu düşünmüştük.'' Cinayetin üstü akıllıca örtülmüştü. Çamurun içinde o sandalye bacağını bulmam tamamen şanstı. Sandalye bacağı mı? Hanson şaşırmış gibiydi. Soruşturmanın ayrıntılarını öğrenmek için zaman ayırman gerekecek. Bu soruşturmada önemli bir rol oynayacaksın. Bundan emin olabilirsin. Özellikle az önce sen içeri girmeden önce yaptığım konuşmadan sonra. Ne hakkındaydı diye sordu Hanson. Görünüşe göre yakalamak için bütün imkanlarımızı kullandığımız adam taşınma niyetinde. Taşınırsa çok büyük bir sorun olur bizim için. Dosyaları okumaya başlasam iyi olur. Sana her şeyi özetlemek isterdim dedi Wallander ama vaktim yok. Unbreed'le konuş. Gereksiz şeyleri atlayıp önemli olan konuları özetlemekte üstüne yok. Gerçekten öyle mi dedi Hanson? Anlamadım. Höglund diyorum, o kadar iyi mi? Wallander işe ilk döndüğünde Martinson'un söylediği bir şeyi hatırladı. Hanson Höglund'un gelmesiyle kendi pozisyonunun tehdit altında olduğunu düşünmeye başlamıştı. Evet dedi Wallander, iyi bir polis ve daha da iyi olacak. Buna inanmakta zorlanıyorum dedi Hanson ayağa kalkarken. Öyle olduğunu göreceksin dedi Wallander. Şöyle söyleyeyim, Unbreed Höglund burada kalacak. Sanırım Martinson'dan bilgi almayı tercih ederim dedi Hanson. Nasıl istersen. Hanson çıkmak üzereyken Wallander başka bir soru daha sordu. Halmstad'da ne yaptın? Emniyet Genel Müdürlüğü sayesinde geleceğe bakma fırsatım oldu dedi Hanson. Çok uzak olmayan bir gelecekte dünyadaki bütün polisler bilgisayarlarının başında suçluları takip edecek. Yakında bütün dünyayı kapsayan bir iletişim ağının parçası olacağız ve farklı ülkelerdeki polis teşkilatları tarafından toplanan bütün bilgiler akıllıca yapılandırılmış veri tabanları aracılığıyla herkesin kullanımına sunulacak. Kulağa ürkütücü geliyor dedi Wallander, sıkıcı da. Ama muhtemelen çok daha verimli dedi Hanson. Gerçi sanırım o zamana kadar ikimiz de emekli oluruz. Höglund o günleri görecekti. Bu arada Halmstad'da hipodrom var mıydı? Haftada bir gece yarış oluyordu dedi Hanson. Nasıldı? Hanson omuz silkti. Bazen iyi bazen kötü, her zamanki gibi. Bazı atlar beklendiği gibi iyi koşar, bazıları koşamaz. Hanson kapıyı kapatıp çıktı. Wallander Harderberg'in taşınmak için hazırlık yaptığını duyduğunda hissettiği öfkeyi düşündü. Nadiren gözü kararacak kadar öfkelenirdi. En son ne zaman kontrolünü kaybedip etrafa bir şeyler fırlatmaya başladığını hatırlayamadı. Odasında yalnız kalınca sakince düşünmeye çalıştı. Görünen gerçek şu ki Harderberg'in Farnholm şatosundan ayrılmaya niyetlenmesi, daha önce birçok kez yaptığı şeyi yapmaya karar vermesinden başka bir şey değildi. Yani yeni fırsatlar sunan bir yere gidecekti. Kaçtığını düşünmek için geçerli bir neden yoktu. Kaçmasını gerektirecek ne vardı ki ve istese bile nereye kaçacaktı? En kötü ihtimalle soruşturma daha da karmaşık hale gelirdi. Çünkü Harderberg'in yerleşmeye karar verdiği yerin polislerinin de soruşturmaya dahil olması gerekirdi. Wallander Harderberg'in taşınma ihtimalini bir an önce araştırmalıydı. Wieden'i aradı, telefonu kızlardan biri yanıtladı, sesi çok gençti. ''Stan ahırda'' dedi kız, ''Nalbant'ın yanında.'' ''Orada da telefonu var'' dedi Wallander, ''beni oraya bağla.'' Ahırdaki telefon bozuk. O halde gidip getirmen gerekecek. Ona Roger Lundin'in konuşmak istediğini söyle. Wieden telefona gelene kadar neredeyse 5 dakika geçti. Şimdi ne var dedi Wieden. Belli ki rahatsız edildiği için kızmıştı. Sophia Harderberg'in nereye taşınacağını söylemedi değil mi? Bunu nasıl bilebilir ki? Sadece soruyorum, ülkeyi terk etme niyeti olup olmadığıyla ilgili hiçbir şey söylemedi mi? Sadece sana söylediklerimi söyledi, başka bir şey yok. Onu görmem lazım en kısa sürede. Saçmalama, kızın yapması gereken işler var. Bir mazeret bulmalısın, kız senin için çalışıyordu. Doldurması gereken bazı formlar olduğunu söylersin, bunu halletmen gerek. Zamanım yok, Nalbant geldi, veteriner yolda, birkaç at sahibiyle görüşmem var. İnan bana bu çok önemli. Tamam, elimden geleni yapacağım, seni sonra ararım. Wallander avizeyi indirdi, saat çoktan 3:30 olmuştu, beklemeye başladı. 15 dakika sonra kahve almaya gitti, 5 dakika sonra Svedberg kapıyı çalıp içeri girdi. Östersund'daki adamı unutabiliriz dedi Svedberg. FHC 803 plakalı araba bir hafta önce Stockholm'deyken çalınmış. Adam doğruyu söylüyor. Zaten belediye meclisi üyesi. Bir meclis üyesi neden herkesten daha güvenilir olsun diye itiraz etti Wallander. Araba nerede ve ne zaman çalınmış? Hırsızlık zaptının bir kopyasını temin etmeni istiyorum. Bu o kadar önemli mi dedi Svedberg. Önemli olabilir. Her halükarda uzun bir iş değil. Hanson'la konuştun mu? Kısaca konuştuk. Şu anda Martinson'da soruşturma dosyalarına bakıyorlar. Bu işi ona ver. Böylece bir yerden başlamış olur. Svedberg odadan çıktı. Saat 4'tü ve V'den hala telefon etmemişti. Santraldeki görevliden gelen aramaları bildirmesini isteyip lavaboya gitti. Tuvalette bir akşam gazetesi bulup sayfalarını karıştırdı ama kafası başka yerdeydi. Masasına döndü. V'den sonunda arayana dek 12 tane ataş kırmıştı. Bir sürü yalan uydurdum dedi V'den. Bir saat sonra onunla Simrişam'da buluşabilirsin. Taksiye binmesini, ücretini senin vereceğini söyledim. Limana inen tepede bir kafe var. Hangisini kastettiğimi anladın mı? Wallander anlamıştı. Fazla zamanı yok dedi V'den. Yanına bazı formlar al ki dolduruyor gibi yapabilsin. Sence ondan şüpheleniyorlar mıdır? Ben nereden bileyim? Yardımların için teşekkür ederim. Şatoya dönmesi için de taksi parası vermen gerekiyor. Hemen çıkıyorum dedi Wallander. Ne oldu dedi V'den? Öğrendiğim zaman söylerim, seni ararım. Wallander polis merkezinden saat 5'te çıktı. Simrişam'da vardığında limana park etti ve tepedeki kafeye doğru yürüdü. Tahmin ettiği gibi kız henüz gelmemişti. Yolun karşısına geçip yürümeye devam etti. Kafeyi gözetleyebilmek için durup vitrinlerden birine baktı. Kızın liman tarafından taksiden orada inmiş olmalıydı. Caddeye geldiğini görene kadar en fazla 5 dakika geçti. Kız kafeye girdi. Wallander yoldan gelip geçenleri inceledi ve kızın takip edilmediğinden mümkün olduğu kadar emin olunca içeri girdi. Gözcülük yapması için yanına birini alsa daha iyi olurdu. Sofia köşedeki bir masada oturuyordu. Wallander'i selamlamadan yaklaşmasını izledi. ''Üzgünüm geciktim'' dedi Wallander. ''Ben de'' dedi Sofia. ''Ne istiyorsun? Hemen şatoya geri dönmeliyim. Taksinin parasını ödeyecek misin?'' Wallander cüzdanını çıkarıp kıza 500 kron verdi. ''Bu yeterli mi?'' diye sordu. Sofia başını iki yana salladı. ''1000 lazım.'' ''Ne? Simrişam'la gelip gitmek 1000 krona mı mal oluyor?'' Wallander muhtemelen kandırıldığını düşünerek Sofia'ya 500 kron daha verdi. Sinirlenmişti ama bunun zamanı değildi. Ne alırsın yoksa sipariş verdin mi? Bir kahveye hayır demem, bir de çörek. Wallander tezgaha gidip sipariş verdi. Ödeme yaptığında makbuz istedi. Sonra tepsiyle masaya döndü. Sofia ona Wallander'in aşağılama olarak gördüğü bir ifadeyle bakıyordu. Roger Lundin dedi Sofia. Gerçek adını bilmiyorum ve umurumda da değil. Ama Roger Lundin olmadığın kesin. Ayrıca sen bir polissin. Wallander ona gerçeği söyleyebileceğini düşündü. Haklısın, ben Roger Lundin değilim ve ben bir polisim. Ama gerçek adımı bilmene gerek yok. Nedenmiş? Çünkü ben böyle istiyorum dedi Wallander. Bunun tartışmaya açık olmadığını belli ederek. Sofia, Wallander'in kendisine karşı tutumunun değiştiğini fark etti ve karşısındaki adama ilgisini çekmiş gibi dikkatle baktı. ''Beni iyi dinle'' dedi Wallander. ''Bir gün sana bütün bu gizlilik kurallarının neden gerekli olduğunu açıklarım. Şimdilik sadece kanlı bir cinayeti araştıran bir polis olduğumu söyleyebilirim. Bunun bir oyun olmadığını anla diye, tamam mı?'' ''Olabilir. Şimdi bazı soruları cevaplamanı istiyorum, sonra şatoya dönebilirsin.'' Derken cebindeki formları hatırladı, onları masaya koyup Sofia'ya bir kalem uzattı. ''Biri seni takip ediyor olabilir, bu yüzden şimdi bu formları doldurmaya başla. Buluşmamızın nedeni buymuş gibi davran, adını en üste yaz.'' ''Beni kim takip ediyor?'' diye sordu Sofia etrafına bakarak. ''Bana bak'' diye çıkıştı Wallander, ''etrafına bakıp durma. Seni takip eden bir adam varsa onu göremeyeceğinden ama onun seni göreceğinden emin olabilirsin.'' ''Erkek olduğunu nereden biliyorsun?''
''Bilmiyorum.''
''Bu çok saçma.''
''Kahveni iç, çöreğini ye, formu doldur ve bana bak.'' dedi Wallander. ''Dediğimi yapmasan bir daha asla Vidan'a geri dönemezsin.''
Sofia Wallander'e inanmış görünüyordu, söylenileni yaptı. ''Neden şatodan taşınma planı yaptıklarını düşündün?'' Bana orada sadece bir ay çalışacağım söylendi. Hepsi bu. Bu yüzden şatodan ayrılacaklarını düşündüm.
Bunu sana kim söyledi?
Ahıra gelen bir adam.
Nasıl biriydi?
Siyah bir adam.
Siyahi mi?
Hayır ama siyah giysiler giyiyordu ve siyah saçları vardı.
Yabancı mıydı?
İsveççe konuşuyordu.
Yabancı aksanlı mıydı?
Olabilir.
İsmini biliyor musun?
Hayır.
Ne iş yaptığını biliyor musun?
Hayır.
Ama şatoda çalışıyor değil mi?
Sanırım öyle.
Başka ne dedi?
Ondan hoşlanmadım. Doğrusu ürkütücü biriydi.
Ne yaptı? Ahırlarda dolaştı. Beni atlardan birine tımar ederken izledi. Bana nereden geldiğimi sordu.
Sen ne dedin?
Stan'le devam edemediğim için bu işe başvurduğumu söyledim. Başka bir şey sordu mu?
Hayır.
Neden ürkütücüydü? Sophia cevap vermeden önce düşündü.
Sanki soru sorarken bir şey sorduğunu fark etmemi istemiyormuş gibiydi.
Başka biriyle tanıştın mı?
Bir de beni işe alan kadınla.
Anita Carlen.
Sanırım adı buydu, evet.
Başka birisi?
Yok.
Atlara bakan başka kimse yok mu?
Hayır, sadece ben varım. İki at için tek kişi yeter.
Onlara daha önce kim bakıyormuş?
Bilmiyorum.
Neden birdenbire yeni bir seyise ihtiyaç duyduklarını söylediler mi?
Carlen birinin hasta olduğu hakkında bir şeyler söyledi.
Ama kimseyle karşılaşmadın.
Karşılaşmadım.
Başka ne gördün?
Ne demek istiyorsun?
Başka birilerini de görmüş olmalısın. Arabalar gelip gidiyordur.
Ahırlar ayrı bir yerde, yoldan uzakta. Bulunduğum yerden sadece şato duvarlarından birini görebiliyorum. Otlak ise tam zıt yönde, daha uzakta. Her neyse, zaten şatoya girmeme izin verilmiyor.
Bunu sana kim söyledi?
Anita Carlen. Kuralları çiğnersem anında işten atılırmışım. Şatodan çıkmak istediğimde telefon edip izin almam gerekiyor.
Taksi seni nereden aldı?
Kapıdan.
İlgimi çekebileceğini düşündüğün başka bir şey var mı?
İlgini neyi çekebileceğini nasıl bilebilirim?
Wallander bir şey oldun ama Sophia'nın bundan bahsedip bahsetmemekte kararsız olduğunu hissetti. Konuşmaya devam etmeden önce karanlıkta yolunu ihtiyatlı bir şekilde bulmak ister gibi bir an durakladı. Biraz geri dönelim dedi Wallander. Ahırda seni görmeye gelen adama başka bir şey söyledi mi?
Hayır.
Farnholm şatosundan ayrılıp yurt dışına taşınmaları hakkında hiçbir şey söylemedi mi?
Hayır.
Bu doğru diye düşündü Wallander. Doğru söylüyor. Yanlış hatırlıyor mu diye endişelenmeme gerek yok ama söylemediği başka bir şey daha var.
Bana atlardan bahset. İkisi de gerçekten güzel binek atları dedi Sophia. Biri Afrodit 9 yaşında açık kahverengi. Diğeri Juno 7 yaşında ve siyah. Onları uzun zamandır kimse bilmemiş bu kesin.
Bunu nasıl bilebilirsin? Atlar hakkında pek bilgim yok.
Anladım işte.
Wallander Sophia'nın açıklamasına gülümsedi ama hiçbir şey söylemeden konuşmaya devam etmesini bekledi. Eyerlerle yanlarına gittiğimde gerçekten heyecanlandılar dedi Sophia.
4 nala koşmak için can attıkları belliydi.
Ve onlara istediklerini verdin.
Evet.
Sanırım şatonun arazisine götürmüşsündür.
Bana nereden gitmeye iznim olduğu söylenmişti.
Sophia'nın sesindeki hafif bir değişiklik, zar zor algılanabilir bir kaygı işareti Wallander'in kulaklarını dikleştirmesine neden oldu. Sophia'nın bahsedip bahsetmemekte kararsız kaldığı şeye gittikçe yaklaşıyordu.
Yani atla gittin. Önce Afrodit'e bindim, o esnada Juno otlakta dolaşıyordu.
Afrodit'e ne kadar bindin?
Yarım saat, arazi çok büyük.
Sonra geri mi döndün?
Afrodit'i serbest bıraktım ve Juno'yu eyaledim. Yarım saat sonra da döndüm.
Wallander birdenbire anladı. İkinci atı gezdirirken bir şey olmuştu. Çünkü Sophia ürkütücü bir engeli aşmaya kendini hazırlıyormuş gibi üstün körü bir cevap vermişti. Wallander yapılması gereken tek şeyin doğrudan konuya girmek olduğuna karar verdi. Bana anlattığın her şeyin doğru olduğundan eminim dedi Wallander olabildiğince içten bir sesle.
Söyleyecek başka bir şeyim yok. Şimdi gitmeliyim. Geç kalırsam kovulurum.
Birazdan gideceksin. Sadece birkaç sorum kaldı. Ahırlara seni görmeye gelen adama geri dönelim. Söylediği her şeyi bana anlattığını sanmıyorum. Doğru mu? Yakınına bile gitmemen gereken bazı yerler olduğunu da söylemedi mi? Bunu söyleyen Bayan Carlen'di. Bayan Carlen de söylemiştir. Ama belki de ahırdaki adam bunu seni korkutacak şekilde söyledi, haklı mıyım?
Sofia başını çevirip yavaşça onayladı. Juno ile dolaşırken yanlış bir yola sapmıştın.
Ya da belki merak edip başka bir yol seçtin. İçinden geldiği gibi davranmaktan hoşlanan birisi olduğunu fark ettim. Dediğim gibi mi oldu?
Yanlış bir yola girdim.
Sofia şimdi o kadar sessiz konuşuyordu ki Wallander ne dediğini duymak için masanın üzerine eğilmek zorunda kaldı.
Sana inanıyorum, bana o yolda ne olduğunu anlat. Juno aniden şaha kalktı ve beni sırtından attı. Yere düştüğümde onu korkutan şeyi gördüm. Sanki yerde yatan birisi vardı, ceset olduğunu sandım. Ama yanına gittiğimde onun insan boyutunda bir kukla olduğunu gördüm.
Wallander Sofia'nın hala korktuğunu görebiliyordu. Gustav Torstensson'un Arderberg'in ürkütücü bir mizah anlayışına sahip olduğu ile ilgili Bertha Dunner'e söylediklerini hatırladı.
Yerinde olsaydım ben de korkardım, merak etme, sana hiçbir şey olmayacak. Ama benimle iletişim halinde kalmalısın.
Atları seviyorum ama onların dışındakileri değil.
Sadece atlarla ilgilen ve hangi yollardan gitmemen gerektiğini unutma.
Sofia'nın olanları anlattığı için rahatladığını görebiliyordu.
Artık gidebilirsin dedi Wallander masadaki kağıtları toplayarak. Ben bir süre daha burada kalacağım. Haklısın, geç kalmamalısın.
Sofia ayağa kalkıp kafeden çıktı. Yarım dakika sonra Wallander onu takip etmeye başladı. Taksiye binmek için limana ineceğini sanıyordu ama tam o anda gazete büfesinin yanında bir taksiye binerken gördü. Uzaklaşan arabanın takip edilmediğinden emin olmak için bekledi, sonra kendi arabasına gitti ve kızın söylediklerini düşünerek üstada geri döndü. Yalnızca Sofia'nın anlattıklarından yola çıkarak Harderberg'in planlarından emin olamazdı. Pilotlar diye düşündü ve uçuş planları. Harderberg gerçekten yurt dışına taşınacaksa ondan bir adım önde olmalıyız. Farnholm çatısına bir ziyaret daha yapmanın zamanı gelmişti. Harderberg'le tekrar konuşmak istiyordu.
31. ayrımın sonu. Sayfa 413.